30. ayrım. Arles, 3 Şubat 1889 tarihli mektubu okumaya devam ediyoruz. Gene de ben ki bir kuruşum yok, paranın bir tür nakit, resmin ise bir başka tür nakit olduğunu söylemekte ısrar ediyorum. Üstelik daha önceki mektuplarımda söz ettiğim türden bir koli mal göndermeye şimdiden hazırım. Gücüm kuvvetim yerine gelirse daha da büyük bir koli gönderebilirim. Ancak benim ayçiçeklerime delice tutkun olan Gauguin, o 2 resmi birden alacak olursa karşılığında nişanlına ya da sana kendi resimlerinden 2 tanesini vermesini isterim. Orta halli değil, orta hallinin üstünde 2 resim. Ayrıca beşik sallayan kadınların birini alırsa üstüne kendi iyi tablolarından birini vermesi gerekir. Bu olmadan sana sözünü ettiğim dizi tabloları tamamlayamam. Çevirenin notu. Bir ay çiçekleri, bir beşik sallayan kadın olarak sıralanmış diziden oluşan bir süsleme tasarısı. O dizinin ise birlikte sık sık uzun uzun baktığımız o vitrine ulaşma olasılığı çok fazla. Bağımsızlara gelince, çevirenin notu. 1884'te Paris'te Bağımsız Ressamlar Derneği kurulmuştu. Amaç, işe seçici kurulları karıştırmadan sergi düzenlemekti. Vincent, 1888'de bunların sergisine ilk kez katılmıştı. 6 tablo gereğinden çok fazla bana sorarsan, bence hasat zamanı ile beyaz meyve bahçesi yeterli. Yanlarına Provence'li kızla tohum saçan adamı da kat istersen, bence hava hoş. Hayatta en çok istediğim bir şey varsa o da günün birinde şu bizim ressamlık işi konusunda seni daha çok yüreklendirici bir izlenim yaratabilecek 30 ya da daha çok ciddi etütten oluşan bir koleksiyon sunabilmek sana. Böylece Gauguin, Guillermin, Bernard gibi gerçek dostlarımıza bir şeyler ürettiğimizi kanıtlayabiliriz. Küçük sarı ev konusuna gelince, kirayı ödediğimde ev sahibinin vekil harcı çok nazikti ve bana eşitiymişim gibi davranmakla gerçek bir Arlesli olduğunu gösterdi. O zaman ben de ona bir kontrata ya da yazılı sözleşmeye gerek olmadığını, hasta olsam bile dostluk anlaşması gereği parayı ödeyeceğimi söyledim. Bura insanların yüreği sağlam ve ağızla verilen söz yazılı verilen sözden daha bağlayıcı. Dolayısıyla evi ne olur ne olmaz diye bırakmıyorum. Çünkü ruhsal iyileşmem uğruna burada bir yuvam olduğu duygusuna gereksinmem var. Evini Rue Lepic'ten Rue Rodia'ya taşıman konusunda bir şey diyemem. Çünkü görmedim. Ama önemli olan öğle yemeklerini karınla birlikte yiyebilmen. Montmartre'da kalsan, madalya alman, Sanat Bakanlığı'na yükselmen daha kolay olur. Ama bu gibi şeylere hevesin olmadığına göre yuvanda huzura kavuşman daha önemli. Dolayısıyla taşınmakta haklısın bana kalırsa. Ben de biraz öyleyim. Burada sağlığımı soran herkese her zaman söylediğim gibi hastalıktan ölmekle onlarla eşit duruma geleceğim. Çünkü ben öldüğümde hastalığım da ölecek. Bu demek değildir ki arada uzun süre sağlıklı dönemler geçirmeyeceğim. Ama bir kez gerçekten hasta oldun mu, aynı hastalığa 2 kez yakalanmayacağını biliyorsun. İnsan ya iyidir ya hasta, tıpkı ya genç ya da yaşlı olduğu gibi. Ancak şundan emin ol ki, ben de senin gibi hekimin dediklerini elimden geldiğince uyguluyorum ve bunu çalışmalarımın bir parçası, yerine getirmek zorunda olduğum bir görev olarak görüyorum. Sana şunu da söylemem gerekir ki, burada komşular falan bana özellikle iyi davranıyorlar. Bu yörede hemen herkes ya yüksek ateşten, ya hayal görmelerden, ya da delilikten şikayetçi olduğu için birbirimizi aynı ailenin üyeleri kadar iyi anlıyoruz. Dün aklımı kaçırdığımda görmeye gittiğim kıza, Vincent'ın 23 Aralık'ta kesik kulağını sunduğu genel ev kızı Rachel. Yeniden gittim. Oradakiler bana bu yörede bu gibi şeylerin olağan dışı olmadığını söylediler. Kız birden sarsılmış ve bayılmıştı ama sonradan kendini toparlamışmış. Onun hakkında da iyi konuştular. Ancak beni tümüyle akıllı ya da akıllanmış saymak doğru değil. Burada hasta olan kişiler bana gerçeği anlattılar. İnsan yaşlı da olsa, genç de her an aklını kaçırdığı anlar olabilir. Dolayısıyla çevremde bende hiçbir bozukluk olmadığını, ileride de olmayacağını söylemeni istiyorum. benim hastalığımın rekordu herhalde raspaydır. Ama çevirinin notu, Vincent'ın hastalığı o yörede yaygın olan frengiden değişik bir hastalıktı. Rekor, Amerika Birleşik Devletleri'nde zührevi hastalıklar uzmanı, Raspa ise Paris'te tanınmış bir nörologtu. Buraların hummalarına kapılmadım henüz ama ileride yakalanmayacağım demek değil bu. Ancak buradaki hastanede bu işi iyi biliyor, iyi tanıyorlar. İnsan hiç utanmadan derdini anlatabiliyor ve herhangi bir yanlışla karşılaşmıyor. Mektubu bu akşamlık bitiriyorum. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Bu mektuptan kısa bir süre sonra Vincent ikinci bir kriz geçirdi. Herkesin kendisini zehirlemeye çalıştığı sanrısıyla yeniden hastaneye kaldırıldı ama çabuk iyileşti. Öyle ki çok geçmeden Theo'ya yeniden mektup yazacak duruma geldi. Arles, Nisan başı, 1889. Sevgili Theo, sana ve nişanlına sonsuz mutluluk dilemek için yazıyorum bu birkaç satırı. Çevirinin notu, pek yakında düğünleri olacaktı. Kutlanması gereken olaylarda genellikle iyi dileklerimi dile getirmekte çektiğim güçlük bir çeşit sinir hastalığı gibi bende. Ama sana başkalarından daha az mutluluk dilediğim anlamına gelmez bu. Sen de iyi bilirsin. Son mektubun için ayrıca Tase'den gönderdiğin boyalar ve içinde Foren'in desenleri bulunan Le Fifre'in eski sayıları için sana teşekkür edemedim daha. Özellikle sonuncular kendi desenlerimin onların yanında ne kadar duygusal kaldığını gösterdi bana. Cevap yazmak için birkaç gün bekledim. Çünkü Amsterdam'a ne gün hareket edeceğini bilmiyordum. Ayrıca düğün Breda'da mı olacak yoksa Amsterdam'da mı onu da bilmiyorum. Ama eğer tahmin ettiğim gibi Amsterdam'da olacaksa pazar gününe kadar bu mektubu orada bulursun sanıyorum. Dostumuz Rulen daha dün beni görmeye geldi. Sana selamlarını ve tebriklerini iletmemi söyledi. Ziyareti beni çok sevindirdi. Sık sık bizim çok ağır olarak niteleyebileceğimiz yükler taşıması gerekiyorsa da güçlü bir köylü bünyesi olduğundan bu yorgunluk onun her zaman sağlıklı ve neşeli görünmesini engellemiyor. Bense ondan her an yeni yeni şeyler öğreniyorum. Onun yaş ilerledikçe yaşamın kolaylaşmadığını belirten konuşmalarından ilerisi için ders almamam olası mı? Stüdyo konusunda çevirenin notu, Mart'ta 3. krizini geçirdikten sonra Vincent eve çıkmayarak hastanede kalmayı sürdürmüştü. Ne yapmam gerektiğine dair onun da fikrini almak istedim. Ne olursa olsun Paskalya tatilinde orayı boşaltmak zorundayım. Zaten Monsieur Sal ile çevirenin notu, düzenli olarak onu yoklamaya gelen protestan papaz. Monsieur Rey'in tavsiyeleri bu yönde. Rulen'e de söyledim ya, yaptığım bir sürü onarım ve değişiklik, özellikle de hava gazı bağlatmış olmam sayesinde, ev ilk tuttuğum zamankinden çok daha iyi durumda. Bunun oldukça önemli bir iş olduğu düşüncesindeyim. Şimdi ise çıkmaya zorluyorlar beni. İyi ya, pekala. Ama hava gazını söktürsem, ayrıca tazminat isterim diye patırdı çıkarsam hiç de haksız olmam. Ne ki bunlarla uğraşacak halim yok. Bu olayda yapabileceğim tek şey, tüm çabalarımın benim yerimi alacak tanımadığım kişilere güzel bir konut hazırlamak için olduğunu yinelemek kendime. Zaten daha Rulen'le görüşmeden işi bu yolda ayarlamak üzere hava gazı şirketine gitmiştim. Rulen de benimle aynı görüşte. Artık Marsilya'da kalacağına inanıyor. Şu sıralar iyiyim. Yalnız tanımlanması olanaksız, belli belirsiz bir keder sürüp gidiyor içimde. Neyse, gövdesel gücümü azaltmayıp arttırdığı kesin ve de çalışıyorum. Şimdi şövalemin üstünde resim, yol kıyısında bir şeftali bahçesi, geri planda ise Alp dağlarını gösteriyor. Figaro'da Monet hakkında çok iyi bir makale çıkmış, öyle mi? Rulen okuduğunu ve çok etkilendiğini söyledi. Yeni bir eve çıkıp çıkmama konusunda karar vermek oldukça zor. Üstelik bulabileceğim de hele hele aylık olarak şüpheli. Baysal kirası 20 frank olan güzel bir evden söz etti ama bana verip vermeyecekleri belli değil. Paskalya'da 3 aylık kira ödemem gerek. Taşınma masrafları da olacak. Hiç de iç açıcı şeyler değil bütün bunlar. Özellikle de başka bir yerde şansımın iyiye döneceğine değin bir umut olmadığına göre. Rulen geçen kış burada Arles'te egemen olan huzursuzluktan, benim başıma gelenlerden ayrı düşünülse bile hiç hoşlanmadığını söyledi. Çevirenin notu. Komşular, Vincent'ın serbestçe dolaşmasına izin verilmemesi için dilekçe yazmışlardı. Daha doğrusu açıkça söylemedi de ima etti. Aslına bakarsan durum her yerde aynı. İşler iyi gitmiyor. Kaynaklar tükenmiş. İnsanlar umut ve cesaretlerini yitirmiş. Ve de, sen de dedin ya, yalnızca seyirci kalmakla yetinmiyorlar. İşsizlikten başa bela oluyorlar. Hala neşesini koruyabilen ya da hızlı çalışan birini gördüler mi de ona saldırıyorlar. Şimdi sevgili oğlum, yakında hastalığımın düzeleceğine ve beni artık kapalı tutamayacaklarına inanıyorum. Yoksa alışmaya başladım buraya. Ölünceye dek bir akıl hastanesinde kalmak zorunda olsam da sanırım bu durumu kabullenebilirdim. İçeride de resmi yapılacak konular bulmakta güçlük çekmezdim herhalde. Vakit bulabilirsen arayı fazla uzatmadan yaz bana. Rulen'in ailesi hala köyde kalıyor. Adamcağız yeni işinde biraz daha fazla kazanıyorsa da iki ayrı evin masrafı kazancına oranla çok daha fazla. Sonuç olarak eskisinden bir kuruş bile iyi durumda değiller. Dolayısıyla onun da başında çok ağır sıkıntı ve tasalar vardı. Neyse ki havalar güzel. Güneş harika. Bura insanları sıkıntı ve kızgınlıklarını bir süre içinde olsa çabucak unutuyorlar. İçlerinden neşe taşıyor, avutucu hayallere kapılıyorlar. Bugünlerde Dickens'ın Noel öykülerini yeniden okuyorum. İçlerinde öylesine derin şeyler var ki defalarca okumak gerek. Carly ile korkunç yakın bağlar da var aralarında. Her ne kadar Rulen bana babalık edecek kadar yaşlı değilse de bana karşı gösterdiği sessiz ciddiyet ve sevecenlik yaşlı bir askerin genç bir askere gösterebileceği cinsten. Bana her zaman ama tek bir kelime söylemeden şöyle diyen bir hali var. Yarın başımıza neler geleceğini bilemeyiz ama ne gelirse gelsin başına beni düşün. Böyle bir duygu ne küskün, ne de kederli, ne kusursuz, ne de mutlu, ne de her yaptığı doğru olan bir adamdan geldiğinde insanın içi ferahlıyor sanki. Ayrıca öylesine iyi yürekli, öylesine bilge ve duygulu, öylesine güven dolu bir insan ki. Açık söyleyeyim sana, Arles'te herhangi bir şeyden en ufak bir biçimde yakınmaya hakkım yok. Orada gördüğüm kimi şeyler var ki hiçbir zaman unutamayacağım. Saat epeyce ilerledi. Sana ve Joe'ya bir kez daha çok çok mutluluk diler, ellerini sıkarım. Vincent. Saint-Rémy, Haziran başı 1889. Sevgili Theo, en kısa zamanda şu boylarda bir miktar resim fırçası göndermeni bir kez daha rica ediyorum senden. Her boydan yarım düzine olsun lütfen. Umarım sen de karın da iyisinizdir ve güzel havadan yararlanıyorsunuzdur. Burada güneş harika. Bana gelince, sağlığım iyi. Beynime gelince, onun iyiliği de umalım ki bir zaman ve sabır meselesidir. Yönetici senden bir mektup aldığından ve karşılığını yazdığından söz etti. Bana hiçbir şey söylemiyor, açıklama yapmıyor, ben de ona hiçbir şey sormuyorum. En kolayı bu. Gut hastası ufak tefek bir adam kendisi. Çok koyu renk gözlükler takıyor. Karısı birkaç yıl önce ölmüş. Bu kuruluş canlıdan çok ölü gibi olduğu için adamcağız işini pek eğlenceli bulmuyor anladığım kadarıyla. Ayrıca rahat yaşamasını sağlayacak kadar parası var. Yeni bir adam getirdiler. Öylesine aşırı sinirli bir durumdaki her şeyi kırıp döküyor. Gece gündüz bas bas bağırıyor. Giydirdikleri gömlekleri de paramparça yırtıyor. Geldiğinden beri bütün gün banyoda tutulmasına karşın şimdiye dek en ufak bir sakinleşme olmadı. Yatağını ve odasındaki her şeyi alt üst ediyor, kırıyor, yemeklerini döküyor. Bunları görmek çok acıklı. Ama buradakiler çok sabırlı insanlar. Sonunda onu da huzura kavuşturacaklardır. Yeni şeyler ne kadar çabuk eskiyor. Sanırım şimdiki durumumda Paris'e gelsem, sözde karanlık dedikleri koyu renkli bir resimle açık renkli izlenimci bir resim arasında bir fark göremez, verniklenmiş yağlı boya bir resmi eriticiyle yapılmış mat bir resimden ayırt edemezdim. Bunları söylerken şunu demek istiyorum. Uzun uzun düşündükten sonra yavaş yavaş aşamalı olarak Delacroix, Millet, Rousseau, Dupré ve D'Aubigné ekolünün her zaman genç olduğu inancına bir kez daha vardım. Hem şimdikilerden hem de ileride gelecek olan ressamlardan daha yeni onlar. Örnekse izlenimcilerin romantiklerden daha ileri bir şey yapacaklarını hiç sanmıyorum. Bununla Léon Glaze ya da Perrault gibi kişilere hayran olmak arasında kesin bir uzaklık var. Bu sabah şafaktan uzun bir süre önce yalnızca seher yıldızının, ki çok büyük görünüyordu, ışığında kırları gördüm penceremden. D'Aubigné ve Rousseau tam da bunu çok güzel resimlemişler. Bütün mahremiyetini, bütün o büyük huzuru ve görkemli anlatmanın yanı sıra öylesine bireysel, öylesine yürek parçalayıcı bir duygu da eklemişler ki, bu tür duygulanmalardan hiç de tiksinmiyorum. Ortaya çıkardığım işlerin gerçekte yapmak istediklerimle pek az uyum içinde olduklarını düşündükçe büyük, korkunç bir pişmanlıkla doluyor içim hep. Umarım uzun vadede daha iyi şeyler yapmama yol açar bu, ama henüz oraya varmama çok var. İyice tamamıyla kurumuş olan tuvallerimi su ve biraz da şarap ruhu ile yıkasam iyi olur gibime geliyor. Yağ ve boya fazlasını yok etmek için. Aynı şeyi gece kahvesine, yeşil üzüm bağına ve özellikle ceviz çerçeveli peyzaja da uygulamak gerek. Geceye de ayrıca. Ama geçen de onun üstünde bazı rötuşlar yaptım. Şarap ruhu boyayı akıtabilir. Buraya geleli neredeyse bir ay oldu. Bu süre içinde başka bir yerde olma isteğini bir kez bile duymadım. Yalnızca çalışma isteği her an artıyor. Burada kalan öteki kişilerde de belirgin bir istek görmüyorum dışarıda olmak için. Belki de bu dışarıdaki yaşama hiçbir zaman katılamayacak kadar paramparça olduğumuz duygusundan ileri geliyor. Anlayamadığım şey ötekilerin kesin avareliği, hiçbir şey yapmamaları. Aslında güneyin en büyük kusuru da yıkılmasının nedeni de bu. Oysa doğa olarak ne güzel bir yöre. Guy de Maupassant'ın yeni kitabı Ölüler Kadar Güçlüyü okudun mu? Konusu nedir? Okuduğum o türden son kitap Zola'nın Düşü'ydü. Nakış işleyen kadın figürünü çok güzel buldum. İşlediği nakışların tarifini de. Nakışlar hep altından. Asıl sorun çeşitli sarıların ayrı ayrı ve bir bütün olarak renk açısından açıklanması sanki. Ancak kitaptaki erkek figürü pek gerçeğe uygun gibi gelmedi bana. Büyük katedralin anlatımı da içimi kasvetle doldurdu. Yalnızca leylak rengiyle mavi siyahın karşıtlığı sarışın insan figürünün iyice ortaya çıkmasını sağlıyor bir bakıma. Ama bu gibi şeyler Lamartine'de de var zaten. Sana gönderdiğim son kolideki resimlerin çok kötü olanlarını yok edersin umarım. Ya da en azından sadece en iyice olanları gösterirsin. Bağımsızların sergisine gelince benim için hiç fark etmez. Sanki ben yokmuşum gibi davran. İlgilenmiyormuş gibi görünmemek için, bir de çok delice bir resim sergilememek için, yıldızlı gece ile sarı otların olduğu peyzajı, hani ceviz çerçeve içindeki, ver istersen. O ikisi karşıt renklerle yapılmış olduğundan, gece etkilerini benden daha iyi yapabilecek birine biraz fikir verir belki. Benim durumumla ilgili olarak için rahat etsin. Kendini hiç üzmemelisin artık. Yeni boyalarla tuvaller elime geçer geçmez, yeni yeni yerler görmek için kırlara çıkacağım. Tam da çiçeklerin bol, dolayısıyla renk etkilerinin çeşitli olduğu mevsimde bulunduğumuza göre bana 5 metre daha tuval bezi göndermen yerinde olur belki. Çiçeklerin ömrü çok kısa biliyorsun. Yakında yerlerini sarı mısır tarlaları alacak. Özellikle bunları Arles'te yapabildiğimden daha iyi yakalamak istiyorum. Çevrede bir takım dağlar olduğundan denizden esen karayel Arles'teki kadar yorucu değil. Orada doğrudan doğruya gelip çarpardı insana rüzgar. Bahçede yaptığım yağlı boya tablolar eline geçtiğinde burada pek de melankoli içinde olmadığımı anlayacaksın. Şimdilik hoşça kal. Senin de, John'un da ellerini sıkarım. Senin, Vincent.